Görme engelli bireyler için COVID-19 rehberi. 6. ayrım. Non-treventive tam yüz maskesi sol, non-ventive oronazal maske sağ, non-rebreathing geri solumasız oksijen maskesi düşük akımla daha yüksek oksijen fraksiyonu FiO2 0,6 sağlayabilmektedir. İmprasyon ve ekspirasyon tek yönlü valflerle ayrılarak ekspirasyon havasının tekrar solunması engellenir. Uygulama sırasında aerosol maruziyetini azaltmak için maske üzerine cerrahi maske takılabilir. Çift devreli kapalı sistem ventilatör ile NIMV uygulanması maske yüze tam oturmalı, hava kaçakları engellenmelidir. İnspirasyon ve ekspirasyon devrelerine virüs filtreleri yerleştirilmelidir. Basit manuel respiratör uygulama sırasında respiratör ve maske arasına virüs filtresi yerleştirilmelidir. Non-ventive oronazal maske ile tek devre NIMV uygulama düzeneği, maskeye sırasıyla filtre, oksijen girişi, eksalasyon çıkışı ve devre bağlanır. Helmet maske her iki tarafta üçer giriş mevcuttur. İnspiryum hattı, ekspiryum hattı, nazogastrik sonda gibi diğer aparatların geçişi için hat, ventilatör hastanın hangi tarafında ise o yöndeki girişler kullanılır. İnspiryum ve ekspiryum hatlarına virüs filtresi takılmalıdır. 6. İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanacak hastalarda entotrakeal entübasyon eğitimli ve tecrübeli kişilerce hızlı ardışık entübasyon protokolüyle uygulanmalıdır. Elektif olarak endotrakeal entübasyon uygulanacak bu hastalarda dengeli anestezi sağlamak için hasta özelliklerine uygun olarak seçilecek anestezi ajanları ile indüksiyon yapılmalıdır. Entübasyon öncesi öksürüğü baskılamak için neuromusküler bloker kullanılmalıdır, kullanılabilir. Endotrakeal tüpün balonu şişirilmeden pozitif basınçlı ventilasyona başlanmalıdır. Mümkünse preoksijenizasyon esnasında balon maske kullanımından kaçınılmalıdır. Balon maske uygulamasında da filtre kullanılmalıdır. Entübasyon mümkünse video laringoskop ile uygulanmalıdır. Zor hava yolu olduğu düşünülen hastalara flexible bronkoskopi eşliğinde entübasyon uygulanabilir. Ancak bronkoskopi de aerosol oluşturma riski yüksek bir işlemdir. Entübasyon aerosol oluşturma riski nedeniyle mümkünse negatif basınçlı odalarda yok ise tek kişilik odalarda maksimum KKE ile uygulanmalıdır. 7. Isı, nem değiştirici, nemlendirici, filtre kullanılabilir. Ancak yoğun tıkaç ve ölü boşluk artışı durumlarında aktif nemlendirme tercih edilmelidir. 8. Gerekli olmadıkça mekanik ventilatör devresinde bağlantı kesilmemeli. Bağlantı kesilmesi gerektiyse mutlaka kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gereklidir. Mümkünse kapalı sistem aspirasyon yöntemi kullanılmalıdır. Rutin olarak devre, kapalı aspirasyon ve filtreler değiştirilmemelidir. Çok gerekli olmadıkça bronkoskopik işlemlerden kaçınılmalı. Bronkodilatör tedavide nebulizasyon yerine ölçülü doz inhaler tercih edilmelidir. Kapalı sistem devre düzeneği örneği. Ventilatör inspirasyon çıkışı ve ekspirasyon girişine bakteri viral filtre yerleştirilebilir. Şekilde gösterilmemiştir. Normalde ölçülü doz inhaler adaptörü veya nebulizatör inspirasyon hattına yerleştirilir. Ancak ısı nem değiştirici filtre varlığında ve devre bütünlüğünün bozulmaması için adaptör filtre önüne yerleştirilmiştir. Eğer ısı nem değiştirici filtre yerine ısıtıcılı aktif nemlendirme uygulanacak ise ölçülü doz inhaler adaptörü inspirasyon hattına yerleştirilir. 9. ARDS nedeniyle invaziv mekanik ventilasyon uygulanan olgularda akciğer koruyucu mekanik ventilasyon uygulanmalıdır. 10. COVID-19 pnömoni tedavisinde ventilasyon ve oksijenasyon taleplerini ve mekanik ventilasyonla ilişkili akciğer hasarı riskini dengelemek önemlidir. Tidal volüm hesaplama için ideal kilogram erkek 50 artı 0.91 çarpı boy santim tire 152.4 kadın 45.5 artı 0.91 çarpı boy santim tire 152.4. ARDS Network PEEP protokolü, düşük PEEP protokolü, FiO2 30 40 40 50 50 60 70 70 70 80 90 90 90 100 PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18 24 yüksek PEEP protokolü FiO2 30 30 30 30 30 40 40 50 50 50 80 80 90 100 100 PEEP 5 8 10 12 14 14 16 16 18 20 22 22 22 24 Tidal volüm 4-8 ML taksim ideal kilogram olarak ayarlanmalıdır. Plato basıncı 30 cm H2O ve sürücü basıncı plato basıncı tire PEEP ekspiryum sonu pozitif basınç 15 cm H2O olmalıdır. PaO2 60-85 mmHg, CO2 %88-95 olması yeterlidir. Kompliyans iyi ise statik kompliyans 40 ml taksim cm H2O, rekrutman yapılmasına ve yüksek PEEP değerlerine gerek olmayabilir. Ancak kompliyansı düşük hastalar klasik ARDS gibi tedavi edilmeli, özellikle orta ağır ARDS'de atelekto travmaları önleyecek ve alveol açıklığını sağlayacak ancak aşırı gerilmeye neden olmayacak ve hemodinamiği bozmayacak basınçlarda en iyi kompliyans ve oksijenizasyonu sağlayan PEEP uygulanmalıdır. Bu amaçla ARDS protokolü kullanılabilir. Ventilasyon frekansı 16-24 taksim dakika ayarlanabilir. pH 7.15 ve hiperhapni olduğu durumlarda solunum sayısı 30 taksim dakikaya kadar çıkabilir. pH 7.15 olmadıkça permisif hiperkapni uygulanabilir. Tidal volüm, plato basıncı ve sürücü basıncı çok yüksekse, hasta ventilatör uyumsuzluğu varsa, sedasyon ve analjezi veya nöromusküler bloker ajanların uygulanabilir. Nöromusküler bloker ajanların kullanımı rutin olarak önerilmezse de, orta ağır ARDS'de sedasyona rağmen ventilatör uyumsuzluğunda dirençli hipoksemi veya hiperkapni varlığında 48 saatten daha az süreyle uygulanabilir. Aşırı sedasyondan kaçınılmalıdır. Orta ağır ARDS olgularında PaO2 taksim FiO2 150 günlük 12 saatten fazla prom pozisyonu uygulanmalıdır. 11. Akciğer koruyucu ventilasyona rağmen refrakter hipoksemisi olan hastalarda ekstrakorporeal yaşam desteği ECMO düşünülebilir. Uygun hastaların deneyimli merkezlere sevki sağlanmalıdır. ECMO indikasyonları için ekteki dosyaya bakınız. 12. COVID-19'a bağlı gelişen orta ve ağır ARDS olgularında yeterli düzeyde kanıt olmamasına rağmen mümkünse inhale nitrik oksit uygulanabilir. Doku hipoperfüzyon bulguları yoksa konservatif sıvı desteği verilmelidir. Ancak hastanın ateş kliniği ve genel olarak sıvı alımı yoğun bakıma kabul öncesinde yeterli değil ise sıvı tedavisi dikkatli planlanmalıdır. Hipervolemi olmadıkça diüretik, furosemid kullanımından kaçınılmalı, hastalar övolemik tutulmaya çalışılmalıdır. Sıvı durumunun değerlendirilmesinde mümkünse dinamik testler ve ultrasonografik yöntemler gibi teknikler kullanmak yararlı olacaktır. 14. Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda erken dönemde enteral yolla beslenme tedavisi başlanmalıdır. Prom pozisyon enteral yolu ile beslenmeye engel değildir. Ancak pozisyon değişikliğinden 1-2 saat önce ara verilmelidir. İlk bir hafta içerisinde malnütrisyon riski olmayan hastalarda hipokalorik beslenme yeterli olabilir. Hastalara vitamin ve eser element takviyesi günlük önerilen dozlarda yapılmalıdır. 1.7 COVID-19 hastalarında trakeostomi uygulanması, invaziv mekanik ventilasyon uygulanan ve ekstübasyon için uygun olmayan COVID-19 hastalarında trakeostomiye çok dikkatli karar verilmelidir. Trakeostomi aerosol oluşturan işlemlerin başında gelmektedir. Trakeostomi uygulaması için optimal bir zamanlama belirlenememiştir. Ancak hastalığın süreci, hastanın prognozu, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde kullanımı, sağlık çalışanının güvenliği bu zamanın belirlenmesinde önemlidir. Genel yaklaşım entübasyonun 14. gününden önce trakeostomi uygulanmaması yönündedir. Bazı kaynaklar 21. günden önce trakeostomi kararı verilmemesini önermektedir. Bu uygulamalarda hastanın viral yükünün azalması da hedeflenmektedir. Trakeostomi açılmadan önce PCR veya antitrakeostomi öncesi PCR testinin tekrarlanması kabul görmüş bir uygulama değildir. Sağlık çalışanı güvenliği için maksimum KKE, N95, FFP3 maske, gözlük, yüz koruyucu, sıvı geçirmeyen cerrahi önlük, tulum, çift kat eldiven ve mümkünse motorlu hava temizleyici, respiratör kullanılmalıdır. Trakeostomi en deneyimli hekim tarafından yapılmalıdır. Trakeostomi negatif basınçlı ameliyat odasında veya negatif basınçlı hasta odasında uygulanmalıdır. Ameliyathanede uygulanacaksa transfer sırasında gerekli kurallara uyularak hastanın transferi sağlanmalıdır. Trakeostomi uygulamasında cerrahi veya perküten yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği açık değildir ve hangi yöntemin daha az aerosol oluşturduğu belli değildir. Cerrahi trakeostomide elektrokoter kullanımı, perküten trakeotomide bronkoskopi kullanımı, devrenin ayrılması ve pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı aerosol oluşumunu artırabilir. Hangi yöntemin tercih edileceğine hastane kaynakları ve deneyim göz önünde bulundurularak yoğun bakım doktoru ile KBB doktoru beraber karar vermelidir. Genel yaklaşım cerrahi trakeostominin tercih edilmesi yönündedir. Trakeostomi uygulanacak hastaların mekanik ventilasyon değerlerinin FiO2 %50 ve PEEP 10 mmHg olması tercih edilir. Uzamış entübasyon durumunda trakeostomi açılıncaya kadar günlük endotrakeal tüp kaf basıncı ölçümü önerilir. Kaf basıncı hava kaçaklarını önleyecek şekilde 20-30 cm H2O aralığında tutulmalıdır. Trakeostomi kanülü fenestresiz ve kaflı kanül olmalıdır. Birkaç boy trakeostomi kanülü hazır bulundurulmasında fayda vardır. Ayrıca kafın sağlam olduğu işlem öncesi kontrol edilmelidir. Operasyon odası veya hastanın odasında minimum sağlık çalışanı bulunmalı ve öncesinde gerekli tüm malzemeler odada hazırlanmalıdır. Uygulama öncesi FiO2 %100 ayarlanmalıdır. Hastaya tam doz, nöromusküler blok ve derin sedasyon öksürme ve ıkınmayı önleyecek düzeyde yapılmalıdır. Trakeostomi açılması sırasında elektrokoter ve aspiratör kullanımından aerosol oluşturması nedeniyle mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Trakeostomi sırasında tüpün kafı tam şişirilmiş ve kaçak olmayacak şekilde ayarlanmış olmalı ve cerrahi sırasında kafın zedelenmemesine azami özen gösterilmelidir. Trakeanın ön duvarı görüldüğünde anestezi tüpü mümkün olduğunca derine bronşlara doğru ilerleterek kafın kesilmesi engellenmelidir. Tüpün kafının tam şişirilmiş olduğundan emin olunmalıdır. Cerrah kafa zarar vermeden insizyonu yapıp trakeal pencereyi açmalıdır. Trakeostomi uygulamasında en riskli zaman endotrakeal tüpün çekilip trakeostomi kanülün yerleştirilmesi aşamasıdır. Bu dönemde hastanın durumu izin veriyorsa, kritik hipoksi yoksa ventilasyon ekspiryum sonunda durdurulur. Endotrakeal tüp insizyon üzerine kadar çekilir ancak tam olarak çıkarılmaz. Tüp bu aşamada klemplenir. trakeostomi kanülüne HME filtresi ve mekanik ventilasyon devresi takılarak yerleştirilir. Kanül yerleştirilir yerleştirilmez ventilasyon başlatılmadan önce mutlaka kaf şişirilmeli ve sonrasında hasta havalandırılmalıdır. Endotrakeal tüp çekilmeli, atılmak için plastik bir torbaya konulmalıdır. Trakeal kanülün yeri entretidal CO2 ölçümüyle doğrulanmalı, steteskopla dinleyerek doğrulama yapılması enfeksiyon yayılımı açısından önerilmemektedir. Perkutan trakeostomi yöntemi kullanılıyorsa, aerosol oluşturulmasını en aza indirmek için bronkoskopi kullanmadan uygulanabilir. Ayrıca aerosol oluşumunu önlemek için guide wire yerleştirildikten sonra trakeal dilatasyona geçmeden hastanın durumu uygunsa, kritik hipoksi yoksa mekanik ventilasyon ekspiryum sonunda durdurulmalı ve işlem yerinin etrafı gazlı bezle çevrilmelidir. Mekanik ventilasyondan ayrılma süreci, weaning. Mekanik ventilasyondan ayrılma sürecinin başlatılması için bazı objektif kriterler kontrol edilmelidir. Bu kriterler 1. Daha iyi oksijenasyon, BEEP, 5CmH2O ile PaO2 taksim FiO2 200 olması. 2. Hemodinamik stabilite, sürekli vazopresör infüzyonunun olmaması. 3. Yeterli bilinç seviyesi, hastanın uyanık veya kolayca uyandırılabilir olması. 4. Yeterli öksürük ve sekresyon yönetimi. Endotrakeal aspirasyona yanıt olarak etkili öksürük varlığı. 5. Solunum fizyolojisi kriteri, 2 dakikalık spontan solunum denemesinden SSD sonra hızlı yüzeysel solunum indeksi, RSBA 100 olması. RSBA indeksi 2 dakikalık spontan solunum denemesinden sonra solunum hızının tidal volüme oranıdır. RSBA solunum sayısı, dakika taksim tidal volüm, litre. Spontan solunum denemesi SSD 1. SSD ideal olarak ventilatör desteği olmadan veya çok az destekle düşük inspirasyon basınç desteği veya CPAP ile yapılabilir. 2. İnspiratuar basınç desteği 7 cmH2O'ya kadar solunum işini azaltır ve ekstübasyon sonrası süreç hakkında fikir verir. 3. SSD sırasında T-Pierce uygulamasından kaçınılması önerilir. SSD süresi 1. Hastaların çoğunda 30 dakika süre başarılı veya başarısız bir SSD belirlenmesinde yeterlidir. 2. Ancak yüksek oranda yeniden entübasyon riski olan hastalarda KOA, kalp yetmezliği, nöromüsküler bozukluklar, ileri yaş gibi SSD 120 dakikaya kadar uzayabilir. 3. SSD başarı kriterleri 1. Solunum hızı 35 taksim dakika 2. Kalp atım hızı 140 taksim dakika veya kalp atım hızı değişkenliği %20 3. FiO2 0,4'te SPO2 %90 veya PaO2 60 mmHg 4. Sistolik kan basıncı 80 ve 180 mmHg 4. SSD başarısızlık kriterleri 1. Terleme 2. Burun kanatlarının genişlemesi 3. Solunum çabasının artması 4. Taşikardi kalp atım hızında artış 40 vuru taksim dakika 5. Kardiyak aritmiler 6. Hipotansiyon 7. Apne Ekstübasyon Başarılı bir SSD'yi takiben endotrakeal tübün ekstübasyonu önerilir. Kortikosteroid tedavisi 23-2020'de yayınlanan COVID-19'a uyarlanmış Avrupa Yoğun Bakım Derneği sepsis kılavuzunda sadece mekanik ventilasyondaki ARDS olgularında 1-2 mg taksim kilogram taksim gün metilprednizolon 5-7 gün olarak zayıf kanat düzeyiyle önerilmektedir. ARDS olmayan pnömonide önerilmemektedir. COVID-19 pozitif klinik semptomları olan ve tomografi ile bilateral infiltrasyonu görülen ARDS olgularında immün plazma uygulaması TC Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurullarının izniyle uygulanabilir. COVID-19 hastalarına yönelik kök hücre gibi alternatif tedaviler TC Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurullarının izniyle denenebilir. Politika özeti, engellileri içeren bir COVID-19 yanıtı. Yönetici özeti, COVID-19 küresel krizi önceden var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş, ayrımcılığın boyutunu ortaya çıkarmış ve engelli bireylere yönelik çalışmalar yapılmasının sorunlu olduğunu göstermiştir. Dünya genelinde 1 milyarlık bir nüfusu temsil eden engelli bireyler, toplumun en çok dışlanan kesim olmakla birlikte salgın nedeniyle en fazla ölüm yaşayan gruptur. Normal şartlar altında dahi engelli bireylerin sağlık hizmetlerine, eğitime, istihdama ve topluma katılma olasılıkları oldukça düşüktür. Yoksulluk, şiddete, ihmale ve istismara uğrama olasılıkları daha yüksek olan engelli bireyler, herhangi bir kriz söz konusu olduğunda da bu durumdan yüksek oranda etkilenmektedir. COVID-19 bu durumu daha ciddi bir hale getirmiş ve onları doğrudan ve dolaylı olarak orantısız bir şekilde etkilemiştir. Engelli bireylerin COVID-19'dan olumsuz bir şekilde etkilenmemelerini sağlamak için entegre bir yaklaşım gereklidir. Atılacak tüm adımlarda onların, tedbirlerin, uygulamaların merkezine yerleştirilerek birer planlama ve uygulama ajanı olarak yer almaları sağlanmalıdır. COVID-19'la ilgili yapılacak her türlü şeyde engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmalı ve diğer faktörlerin yanı sıra cinsiyet ve yaş unsurları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yaklaşım, mücadele ve normalleşme sırasında ortaya çıkabilecek engelleri etkili ve verimli bir şekilde ele almak ve önlemek için gereklidir. Engelli bireylerin katılımı sayesinde herkese daha iyi hizmet veren, virüsü daha iyi baskılayan ve daha sağlam temellere oturmuş bir COVID-19 müdahale ve tedavisi karşımıza çıkacaktır. Böylece karmaşık durumlara cevap verebilen, her bir bireye ulaşabilen güçlü bir sistem oluşmuş olacaktır. Bu politika özeti, COVID-19'un engelliler üzerindeki etkisini vurgulamakta ve bunu yaparken de engelli bireylerin müdahale ve tedaviye nasıl entegre edileceğine ilişkin temel eylem ve tavsiyeleri ana hatlarıyla belirlemektedir. Özet, kilit sektörlere odaklanan özel öneriler içermekle birlikte herkes için geçerli olan 4 kapsamlı eylem alanını tanımlar. 1. Hedef eylemlere birlikte COVID-19 müdahale ve tedavisinde engelliliğe yer verilmelidir. Engellilerin sistematik olarak dahil edilmesini sağlamak için temel ve engelliliğe özgü tedbirlerin birlikte ele alınması gerekmektedir. 2. COVID-19 ile mücadelede bilgi, tesis, hizmet ve programların erişilebilirliği sağlanmalıdır. Erişilebilirlik, salgının engelli bireyler üzerinde yarattığı sağlık ve sosyoekonomik sorunların çözümü için temel öneme sahiptir. Engelli bireyler halk sağlığı bilgilerine, çevreye, iletişim ve teknolojiye, mal ve hizmetlere erişemezse doğru kararları alamaz. Yaşama bağımsız olarak katılamaz, güvenli izolasyon ve karantina gerekliliklerini yerine getiremez. Sağlık ve kamu hizmetlerine engelli olmayan bireylerle eşit olarak erişemez. 3. COVID-19 müdahale ve tedavisinin tüm aşamalarında engelli bireyler ve ilgili kuruluşlar ile görüş alışverişinde bulunulmalı ve sürece dahil olmaları sağlanmalıdır. Engellilerin krizle mücadele ve geleceği şekillendirmede önemli katkıları olacaktır. Engelli birçok birey, izolasyon ve alternatif çalışma düzenlemeleri hakkında tecrübeye sahiptir. Bakış açıları ve engellilik deneyimleri yaşanan sorunlara yaratıcı, farklı ve yenilikçi çözümler bulunmasına katkı sunacaktır. 4. COVID-19 müdahale ve tedavisine engelli katılımını sağlamak için hesap verebilirlik mekanizmaları kurulmalıdır. Engellileri kapsayan planları desteklemek için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Hükümetler, bağışçılar, Birleşmiş Milletler birimleri ve diğer aktörler yatırımların engelli bireylere ulaştığını gözlemlemek için mekanizmalar oluşturmalıdır. Verilerin engellilik odaklı olması hesap verilebilirlik için çok önemlidir. COVID-19 müdahale ve tedavisine engelli kişilerin dahil edilmesi, kimseyi geride bırakmama taahhüdünü sağlamanın hayati bir parçası olduğu gibi, Engelli Hakları Sözleşmesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, İnsanlık Gündemi ve Birleşmiş Milletler Engellilik Stratejisi'nin küresel taahhütlerinin kritik bir testidir. Bu husus aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in engelli katılımı konusunda dönüştürücü ve kalıcı bir değişim sağlama taahhüdünün de merkezinde yer almaktadır. Engelli kişiler salgından çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. 60 yaş ve üzeri yaşlıların yaklaşık %46'sı engellidir. Her 5 kadından biri hayatında engellilik yaşarken her 10 çocuktan biri engellidir. 1 milyarlık engelli nüfusun %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Engelli bireyler yaşamları boyunca haklarını kullanmadan önemli engellerle karşılaşan farklı farklı güçlüklere ve destek gereksinimlerine sahip nüfusu temsil eder. Bazı engelli grupları daha fazla marjinalleşme ile, örneğin zihinsel ve psikososyal engelli kişiler, sağır olmayan kişiler, hizmetlerden daha fazla dışlanmayla, çeşitli tesislerde yaşamak veya alıkonulmak riskiyle karşı karşıyadır ve daha yüksek oranda şiddete, ihmale ve istismara maruz kalırlar. Salgının sosyoekonomik etkisi üzerine yazılan Paylaşılan Sorumluluk Küresel Dayanışma raporunun da yansıttığı gibi COVID-19 sadece bir sağlık krizi değildir. Aslında topluma karşı bir saldırıdır. Salgın, engellilikle ilişkili önceden var olan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerden besleniyor ve onları daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor. Engelli bireylerin COVID-19'a yakalanma riski daha yüksektir. Çeşitli nedenlerle el yıkama ve fiziksel mesafeyi koruma gibi temel koruma önlemlerinin uygulanmasıyla alakalı engellerle karşılaşabilirler. Su, sanitasyon ve hijyen tesislerinin eksikliği, destek almak için fiziksel temasa ihtiyaç duymak, halk sağlığı bilgilerinin erişilebilir olmaması, genellikle aşırı kalabalık ve sağlıksız kurumsal ortamlara yerleştirilmek. Bu engeller, kötü şartlarda yaşayan ve veya insani acil durumlardan etkilenenler için daha da ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Engelli bireylerin hastalığı daha ağır geçirme ve COVID-19'dan ölme riski daha yüksektir. Örneğin COVID-19'un sonuçlarını kötüleştirebilecek akciğer problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi ikincil durumlara ve eşlik eden diğer hastalıklarla daha çok karşılaşmaktadırlar. Salgın sırasında sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller daha da ciddileşmekte ve bu durumda engelliler için zamanında ve uygun bakımı zorlaştırmaktadır. Huzur evlerinde, bakım evleri gibi çeşitli tesislerde yaşayan engelli bireylerin virüse yakalanma ve ölüm oranları daha yüksektir. Yaşlılar da dahil olmak üzere engelli bireyler küresel olarak bakım kurumlarında yaşayan insanların çoğunluğunu temsil eder. Çoğunluğu zihinsel ve psikososyal engelliler olmak üzere engelli bireylere cezaevlerinde de oldukça fazla rastlanmaktadır. Huzur evleri, bakım evleri gibi çeşitli tesislerde yaşayan engelli bireylerin yanı sıra hayatını tutuk evleri ve cezaevi gibi yerlerde geçirmekte olan bireylerde temel hijyen önlemlerini almak ve fiziksel mesafeye uymak noktasında ciddi sorunlarla karşılaşmakta ve COVID-19 ile ilgili bilgilere, testlere ve sağlık hizmetlerine sınırlı bir şekilde erişmektedirler. Veriler, bu tür yerlerde yaşayan bireylerin COVID-19'a yakalanma ve ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Resmi verilerin mevcut olduğu ülkelerde bakım evlerinde yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin ölüm oranı %19 ile %72 arasında değişmektedir. Engelli bireyler, salgın sırasında sağlık ve hayat kurtarma prosedürlerine erişimde daha fazla ayrımcılığa uğramak riski altındadır. Bazı ülkelerde triyaj protokolleri, örneğin yoğun bakım yatakları, ventilatörler dahil olmak üzere tedavi uygulama kararları, bireysel bir prognoza dayanmak yerine engelliliğe dayalı yaşam kalitesi, yaş ve benzeri gibi ayrımcı ölçütlere dayanmaktadır. Ayrıca erişilebilirlik ve uygun fiyata mal olmak da dahil olmak üzere engelli kişiler için sağlık rehabilitasyon ve yardımcı teknolojilere erişim, sağlık sistemleri üzerindeki artan baskı nedeniyle de azaltılabilir. Engelli bireyler, COVID-19'un sosyoekonomik sonuçları ve salgına karşı alınacak tedbirler konusunda dezavantajlı durumdadır. COVID-19, hayatın birçok yerinde engelli bireyler için kısa süreli ve geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Bu durum, insani yardımlar, afet durumları ve hassas koşullarda daha ciddi bir hal alabilir. İstihdam ve sosyal güvenliğe etkisi. Zaten istihdamda dışlanma ile karşı karşıya olan engelli bireyler, işten daha fazla çıkarılmaya ve işlerine dönmek konusunda daha büyük zorluklar yaşamaya başlamışlardır. Birçok ülkede engelli birey ve ailelerine sosyal sigortaya daha az katılım vadeden destekler sunulmuştur. Ağır engelli bireylerin sadece %28'i engellilikle alakalı küresel yardımlardan yararlanmaktadır. Bu oran düşük gelirli ülkelerde %1'dir. Pandemi sebebiyle ücretsiz bakım ve ev işleri için artan talep, konu engelli kadınlar olduğunda şiddetlenmekte ve var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Eğitime etkisi. Henüz engelli öğrenciler hakkında güvenilir veriler mevcut değilse de bu krizin eğitime erişimde yaşanan ayrımcılığı daha da artırmış olması muhtemeldir. COVID-19 salgının çocuklar üzerindeki etkileri bir adlı politika özetinde de bahsedildiği gibi engelli öğrencilerin uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma ihtimali oldukça düşüktür. Muhtemelen destekten yoksunluk, internete erişim, erişilebilir yazılım ve öğrenme materyalleri engelli öğrencileri için var olan sorunları daha da derinleştirecektir. Beceri ve eğitim programlarındaki aksamaların iş gücüne katılımda çeşitli bariyerlerle karşılaşan engelli gençler üzerinde kapsamlı etkileri olacaktır. Destek hizmetlerine etkisi. Birçok engelli bireyin güvenli, sağlıklı ve bağımsız bir hayat sürmesi için destek hizmetlerine erişmesi şarttır. COVID-19 kapsamında alınan önlemler, destek sistemleri, kişisel yardımlar, psikososyal destek, işaret dili ve dokunsal yorumlama gibi birçok hizmette aksamalara sebebiyet vermiştir. COVID-19'un ekonomik etkisi, salgın sonrası dönemde de mevcut hizmetlerin sağlanması noktasında daha da büyük kesitlere sebebiyet verebilir. Engelli bireylere uygulanan şiddete etkisi. COVID-19'un kadınlar üzerindeki etkisi 2 adlı politika özeti, kilitlenme önlemlerinin ortasında aile içi şiddette önemli bir artışa işaret eden ve engelli kadın ve kızlar üzerinde ciddi bir etkisi olan raporlar belgelenmektedir. Hem çocuk hem de yetişkin engellilerin engelli olmayan yaşıtlarına göre şiddete uğrama risklerinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde salgının bu durumu orantısız bir şekilde etkilendikleri kabul edilebilir. Engelli kişilerin damgalanmaya ve ayrımcılığa daha fazla maruz kaldığı da bilinmektedir. 1. https://www.unicef.org/turkey/n/documents/impact-covid-19-children 2. https://www.unwoman.org/n/digital/library/publications/2020/04/policy/bireyev/the-impact-of-covid-19-10-woman Engelli bireylerin olumsuzluklarla karşılaşmaması için insan hakları temelli bir yaklaşım takınmak gerekir. Hem CRPD hem de 2030 gündemi engelli kişileri planlama ve uygulama aracıları olarak tüm çalışmaların merkezine yerleştirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Yapılan tüm müdahalelerde kaynaştırma ve hedeflenen önlemlerin bir arada yer alması gereklidir. Engelli bireyler, temel hizmetler, sağlığın korunması, tedavi olma, barınma, gelir sağlama gibi herkesin ihtiyaç duyduğu şeylere ihtiyaç duyar. Onları sosyal hayata katılımlarını sağlamanın yolu engelliliğe tüm plan ve çalışmalarda yer vermekten geçer. Hedeflenen önlemlerin genel yanıtları kapsayıcı hale getirerek karşılanamayan belirli gereksinimleri ele alarak engelliliğin yaygınlaştırılmasını tamamlaması gerekmektedir. Ayrımcılık yasağı. Ayrımcılık yapmama temel bir insan hakları ilkesidir. COVID-19 müdahale ve tedavisi, engellilik temelinde ayrımcılığı ve engelliler üzerinde orantısız bir etkiye sahip olabilecek kriterleri yasaklamalıdır. Engelli bireylerin COVID-19 müdahale önlemlerinden eşit derecede yararlanmalarını sağlamak için makul barınma yolu da dahil olmak üzere proaktif adımlar atarak engelli bireylerin yaşadıkları dezavantajları tanımak ve önlem almak gerekir. Kesişimsellik, cinsiyet kimlikleri, yaş, etnisite, ırk, cinsel yönelim, köken, yer ve yasal statüleri nedeniyle kesişen ve çoklu ayrımcılık yaşayan engelli bireyler, diğer faktörlerin yanı sıra salgının acil ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal sonuçlarını da ağır bir şekilde hissedecektir. COVID-19 yanıtı ve iyileşmesi. Aralarında en marjinal grupların geride kalmamasını sağlamak için engelli bireylerin karşılaştığı çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimlerini yansıtmalı ve bunlara yanıt vermelidir. Erişilebilirlik. COVID-19 ile mücadele için alınacak önlemlerde engelli bireylerin tesislere, hizmetlere ve bilgiye erişimin sağlanması şarttır. Engelli bireyler halk sağlığı bilgilerine, binalara, ulaşım sistemlerine, iletişim teknolojilerine, mal ve hizmetlere erişemezse gerekli kararları alamaz, bağımsız olarak yaşayamaz, güvenli bir şekilde izole edilemez, karantinaya alınamaz ve diğer bireylerle eşit olarak sağlık ve kamu hizmetlerine erişemez. 6. ayrımın sonu.